Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Uyarı, bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Yıl 2019 fakat hala biseksüelliğin üzerine görünmezlik pelerini giydirilmiş gibi. Yavaş yavaş politikası yapılmaya başlandığında, hakkında politik söz üretildiğinde, görünür olmaya başladığı anda da biseksüellik ve biseksüeller çeşitli yargılama ve suçlamalara tabi tutuluyor. Zorunlu heteroseksüelliğin herkesi baskıladığı ve sıkıştırdığı su götürmez bir gerçek ama bu baskıdan en çok etkilenen, kendini bulmaya, keşfetmeye, açılmaya en az fırsat tanınan topluluklardan biri BiArtılar. Diyor, bu bölümde BiArtı seksüelliği konuşacağımız konuğum Umut Ergidem, Kaos GL için yazdığı görünmezleştirilen BiArtı meselesi başlıklı yazısında. Yıl oldu 2020, umarım bir şeyler değişmiştir diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldin Umut, nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk. Sen nasılsın Azam?
Ben de iyiyim. Öncelikle sana çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Biz bu bölümü aslında Umut'la daha önce kaydettik ama şöyle bir şey oldu. Ben yanlışlıkla kendi kaydımı sildim. O yüzden Umut'la ikinci buluşmamız bu. Şeyle başlayalım istiyorum. Biricik Seksüel'le kaydettiğimiz bölümün sonrasında seninle kısa bir yorumlarda, Instagram yorumlarında konuşmamız olmuştu. O nedenle ilk olarak biseksüellik nedir, BiArtı'yı ne zaman, neyi anlatmak için kullanmaya başladık bunları konuşalım istiyorum. Biseksüelliği, BiArtı seksüelliği tanımlar mısın? BiArtı şemsiyesinin içinde hangi cinsel çekimler, yönelimler ve kimlikler var diyebiliriz.
Biseksüel aslında birden fazla cinsiyetten hoşlanmak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda sadece cinsel olması gerekmiyor yani. Romantik, entelektüel, erotik olabilir. Bunların birbiriyle örtüşmesi de gerekmiyor. Yani bir aseksüel mesela bir romantik hani olabilir gibi gibi ve bunun varyasyonları. Yani yurt dışında aslında ne bileyim 70'lerde de hani biseksüel kimliği, biseksüel varoluşu, queer'e mihenk taşı düşen bir varoluş olmuş yapılan tartışmalarda. Sadece biseksüellik değil buna neden olan ama biseksüellik de bunlardan biri olmuş. Çünkü ikili olarak kabul edilen heteroseksüel ve eşcinselliğin bunların ikililiğini bozan hani bir yerde duruyor ve bu ikiliğe dair bir tartışma aslında başlatmış oluyor. Böylece de queer'in düşündüğü, üzerine eğildiği ikililiğe dair bir aslında söz söylemiş oluyor. Bu bağlamda daha 70'lerde zaten önemi bu anlamda aslında fark edilen bir varoluş olmuş. İşte 90'lara geldiğimiz zaman da mesela BiArtı Network diye bir örgütlenme var. Bunlar Anything That Moves isimli bir dergide seksüel manifestosu yayınlıyorlar. Bitopio.org'da da bunun Türkçesini çevirmiştik. Orada da mesela cinsiyet sadece iki tane değildir diyor yani. Başka yine 90'larda 2000'lerde baktığımızda da aslında işte ne bileyim her cinsiyete ilgi duymak, cinsiyetin bir motivasyon olmaması gibi tanımlamalar da var ama Türkiye üzerinde baktığımızda biraz daha hani trans politikası o zamanlar daha görünmez hani kalmış. Başka ne bileyim lezbiyen, gay daha egemen bir konumda. İkili cinsiyet tartışılmayan bir konu. O sebeple daha çok Türkiye'de kadın erkeğe ilgi duymak şeklinde tanımlanıyordu. Ama sonrasında hani tabii ki bu ikili cinsiyet tartışmalarıyla birlikte hani bir artı olarak şemsiye bir terim olarak aslında içinde heteroflexible, homoflexible, bicurious, bidyke gibi işte bisensual gibi varoluşların da olduğu bir şemsiye kimlik içerisinde çeşitliliği aslında gözeten ve kapsayıcılığı gözeten bir mantıkla birden fazla cinsiyete ilgi duymak olarak tanımlanıyor ve bu ilgi de zamanla değişebilir. Yani cinsiyetlere olan ilginin oranının derecesinin aynı olması gerekmiyor. Çünkü biseksüellere en çok sorulan sorulardan bir tanesi hangi cinsiyete daha çok ilgi duyuyorsa aslında zaten ya heteroseksüel ya da eşcinsel olduğu hani yorumu ama aslında biseksüellerin cinsiyetlere aynı derecede ilgi duyması gerekmiyor. Bu da zamanında değişebilir. Bu da BiArtı'nın ya da biseksüelliğin tanımı içerisinde. Ben BiArtı ile biseksüelliği birbirine değişen şekilde kullanıyorum ama aslında sadece cinsel kimlik olarak almıyorum. Yani işte romantik çekim ve diğer çekimlerde aslında onu da kapsayan bir şekilde alıyorum yani. Sadece şimdi daha söylemek istedim o yer değiştirmeyi.
Tamamdır. Çok teşekkürler. Bir de şey sorusu aklıma geldi sen onu söyleyince. Yüzde kaç işte kime, yüzde kaç kime gibi sorular da oluyor. Evet. Senin de dediğin gibi bu yüzdeler de değişebilir. Zaten bir yüzde vermek bayağı zor da olabilir. Bir de yani bunu sorgulamaya da gerek yok zaten. Yüzde kaçsa yüzde kaç yani.
İşte monoseksüel olmasını istediği için karşındaki insan o yüzden soruyor zaten ona göre. Yani hangisine daha çok ağır basıyorsa aslında o diyor yani. Sen biseksüel değilsin de aslında busun da fark etmiyorsun. Bak ben sana söylüyorum doğrusunu diyor yani.
Sağ olsun zabıtalar. O zaman konusunu açtın. Hemen soruyorum. Monoseksüellik ve monoseksizm nedir? Monoseksüel ayrıcalıklar nelerdir?
Monoseksizm bir artıların varlığını ve meşruluğunu imha eden aslında bir sistem, toplumsal bir yapı. Tıpkı heteroseksizm ve patriarka gibi. Monoseksizm aslında daha geniş bir kültürün bir artılara uyguladığı baskıyı da görmemizi sağlıyor. Ama sadece bir artıları hedef aldığını da söyleyemeyiz. Yani aslında herkese hedef alıyor. Çünkü insanların sadece tek bir cinsiyete yönelmesi gerektiğini düşünen bir sistem, bir zihniyet ve tabii ki de baskı kuran bir zihniyet. İnsanların ya hetero ya da eşcinsel olduğunu söyleyen ve böylece işte bir artıları silen, aslında bir artıların olmadığını, bir artılığın bir yalan olduğunu söyleyen bir sistem. Monoseksüel dediğimiz zaman da tek bir cinsiyete ilgi duyan kişilerden bahsediyoruz. Bunlar heteroseksüel olduğu gibi aynı zamanda eşcinseller de bunun içerisine giriyor. Monoseksüellik terimi aslında biseksüellik kadar eski. Yani biseksüellerin tam olarak uydurduğu bir şey olduğunu söyleyemeyiz monoseksüelliği. Zamanında da biseksüellik ortaya atıldığında önce anatomik bir özellik olarak atılmış. Daha çok hayvan ve bitkilerde yani hem dişi hem erkek anatomisini bulunduran gibi bir şey olarak tanımlanıyor. Yani hemafrodit gibi bir şey. Monoseksüel de tek bir cinsiyete dair bir şey olarak tanımlanıyor. Bu sonra yönelime evriliyor. İşte biseksüel iki cinsiyet denirken işte tek cinsiyet deniyor monoseksüellik içinde. Ama aralarında bir hiyerarşi yaratılıyor ve işte monoseksüellik daha gelişmiş, daha dikkate değer, daha üstün, daha Batı Avrupa, beyaz olarak görülürken biseksüellik de bunun tam tersi olarak sınıflandırılıp daha altta bir şekilde toplumsal yapıda hiyerarşi içerisinde değerlendiriliyor. Bu bağlamda da yani monoseksizm aslında işte tıpkı heteroseksizm gibi, patriarka gibi bir kategori yaratan, bu kategorilere bağlı olarak hiyerarşi yaratan ve baskı kuran bir sistem, toplumsal yapıyı oluşturuyor. Ve bir artılar da bu sistem içerisinde işte bu yüzden görünmez kılınıyor oluyorlar. Ayrıcalıkla ilgili genellikle konuşulduğu zaman bu biseksüeller bağlamında düşünüldüğünde hep heteroseksüel ayrıcalıklar akla geliyor. Yani biseksüellerin heteroseksüel ayrıcalığa sahip olduğu söyleniyor. Oradan doğru aslında monoseksüel ayrıcalığı gibi bir şey ortaya atılıyor. Çünkü biseksüeller heteroseksüel değil. Heteroseksüel olmadığı için de olmadığı için ayrıcalığını yaşayamaz. Ama sizler acaba monoseksüel olduğunuz için monoseksüel ayrıcalığı yaşıyor olabilir misiniz gibi bir şey ortaya atılarak Schreisner tarafından aslında listelenen bir monoseksüel ayrıcalık listesi var. Ama ilk başta ben ayrıcalık ne demek onu bir tanımlamak istiyorum. Katmanlı görülmüyor ve kesişimsel bakılmadığını düşünüyorum ayrıcalık konusu gündeme geldiği zaman. Ve daha çok bir artıların görünmez kılınmasının bir ayrıcalık olduğu belirtiliyor. Oysa mesela işte bir söz okumuştum ben. Eşcinseller hani gizlilik altında açılmadıkları zaman bu korkunç bir şey olarak kulağa gelirken bir artılarda mevzu ayrıcalık haline alıyor deniliyor. Oysa ayrıcalık olarak görülen şey aslında bir bedel ve inkar yani. Bir artılıkların inkar edilmesi mevzusu. Mesela Sara Ahmet Çekiçler'in Yarenliği isimli makalesinde ayrıcalığı tanımlarken şundan bahsediyor. Yani bir odaya girersiniz mesela ve daha çok siyahlar üzerinden gidiyor orada. Ve siz o odanın o atmosferini birden değiştiren insan olursunuz. Sorunun kaynağı siz olursunuz. Gerginliğin nedeni hani siz olursunuz. Ve bir şey ortaya konmadığında yani birisi bir konuda ses çıkarmadığı zaman mesela bir konu var atıyorum yine siyahlık üzerinden gidebiliriz ya da şu anki çok fazla hani tartışılan bir konu olduğu için belki transfobiden örnek verebilirim. Yani o konu ortaya atılmadığın zaman sanki orada yokmuş gibi hani davranılan bir şey haline geliyor. Ama bir artı mevzusunda yani bir artıları atanan ayrıcalık mevzusunda mevzusunda aslında bir artılar o gerginliği yaşayan, sorunun kaynağı olarak atfedilen insanlar zaten. Ya da monoseksizm zaten görülen birisi. Monoseksizmi ortaya atması zaten hiç var olmayacakmış gibi görülen. Heteroseksüel, eşcinsel ikililiği sanki sorun değilmiş gibi görülen. Zaten bu toplumsal hani yapı. Hani belirlenen iki tane kategori var. Ve bunlar arasında da bir alt üst ilişkisi oluşturuluyor. Ve aslında bir artılar ona çomak sokan bir yerde. Ama böyle değilmiş gibi aksettiriliyor. Bu da biraz işte bir artı politikanın da bilinmemesi ve tabii ki de yani bifobi, monoseksizm bunların içselleştirilmesi çok ilgili. Ve bu sebeple de işte Shira Eisner monoseksüel ayrımcılığı listesi oluşturuyor. Burada da aslında söylediği böyle 29 böyle bir maddeden oluşan hani bir şey. Diğer monoseksüel ayrımcılıklar aslında monoseksüellere ödül vaat eden sistematik olarak yapılan aslında dayatmaların altını çiziyor. Ve bir artılardan mahrum bırakıp monoseksüellere ödül olarak aslında sunduğuna hani dikkat çekiyor monoseksizmin. Ve monoseksüel kimlik ve davranışların ayrımcılıklarını imliyor. Bu hiç yapılmayan bir şey daha önce. Yani Shira Eisner bu listeyi hazırlarken şey diyor hani erkek ayrımcılığına, cisgender ayrımcılığına rastladım ama monoseksüel ayrımcılık listesini kimsenin hazırladığını rastlamadım. O yüzden kendisi yapıyor. Bu biraz da tartışmalı bir kavram olmuş aslında. Yani Shira Eisner'ın bu monoseksüel kavramını üretmiş olduğunu zanneden insanlar olmuş ve kendisine böyle çullanmışlar adeta ama aslında bunu anlatmıştım zaten öyle değil. Çünkü şey gibi düşünmüşler yani insanlar hani siz heteroseksüeller ve eşcinsellerin aynı hani güç yapılarına sahip olduğunu düşündürüyorsunuz bir şekilde diye ama aslında öyle değil. Yani bunu sadece Shira Eisner da hani söylemiyor zaten. Mesela yine bitapya.org'da Devin Price'ın bir yazısını çevirmiştik. Biz LGBTQ alanlarda bifobi mi homofobi diye. Burada da yatay agresyon diye bir terimi ortaya koyuyor. Ve sistematik olarak tepeden inme baskıdan farklı olduğunu söylüyor ama şunu belirtiyor. Eşcinsel biri beni hetero olarak atadı. Gördüğünde biseksüelliğimi sildiğinde bu beni hetero birisinin benim biseksüelliğimi silmesi gibi yaralar diyor. Aralarında farklı güç yapıları olduğundan bahsediyor tabii ki. Yani aynı güç yapıları olmadığını söylüyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Bizim diğer queerlere yönelik ön yargıları içselleştirme biçimlerimize karşı da hassas olmamız ve bir diğerinin yarasını açmaktan kaçınabilmek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yaralarımız biraz da olsa birbirlerinden farklı fakat hepsi derin, süregelen ve acı verici. En önemlisi hepsi aynı kaynaktan geliyor. Yaranın kaynağı süregelen ölümcül tehditimizin kaynağı başka bir queer değil. Her birimizi gaddarlaştırıp sonra birbirimize düşüren toplumun kendisi. Hı hı. Başka bir yazıda da Miles Joyner isimli bir aktiviste. O da mesela hani cis hetero insanların uyguladığı bir fobinin hani bu toplumun yararlandığı, ayrıcılık olarak kullandığı güç yapılarından beslenirken gay, lezbiyen ve hani zaman zaman mesela işte hetero olan transların monoseksüelliği dayattığında bunu LGBT'yi artı topluluğu içerisinden aldığını bu gücü söylüyor. Ama tabii ki de aralarında yani kendilerini eşitleyen bir durum söz konusu değil monoseksüel dedi. Zaman. Ama bu şeye de benziyor bir yandan. Yani şu günümüzdeki tartışmalara baktığımızda mesela na-trans ayrımcılığından bahsediyoruz. Ve bunu bu konuda karşı çıkan bazı insanlar hani oluyor ve şey diyor yani işte siz kadınları, na-trans kadınları erkeklerle mi hani eşitliyorsunuz gibi. Hani nasıl bu şekilde bir karşı çıkış varsa hani bunu anlaşılamıyorsa, idrak edilemiyorsa bu konu. Aslında ben monoseksüelliğe dair getirilen eleştirinin de aynı düzlemden kaynaklandığını düşünüyorum. O eleştirilere böyle karşılık verebilirim.
Peki bir fobi nedir? Biseksüel silinmesi ve biseksüel olumsuzlama nedir?
Bir fobi biseksüellere, biseksüel oldukları için nefret ve korku duygularıyla ayrımcılık uygulama, onları dışlama pratiği anlamına geliyor. Biseksüel olumsuzlama da biseksüelliğe ve biseksüellere yönelik korkutucu ve baskı kurucu söylem geliştirme. Buna birçok örnek verilebilir yani aslında sevgilisini mesela terk ettiği zaman işte o şimdi başka birine gitmiştir. Hatta yani ne bileyim hemcinsini terk ettiyse o şimdi diğer cinse gitmiştir falan gibi. Hani bu şey gibi yani aldatır, sadakatsizdir, güvenilmez, işte kafası karışıktır gibi söylemleri de beraberinde getiren ve birçok işte olumsuz kafamıza çağrışan herhangi bir rolü davranışı sırf biseksüel olduğu için kişiye yüklemek aslında. Biseksüel silinmesi de insanların sadece hetero ya da eşcinsel olabileceğini düşünerek biseksüelliğin ya da bir artılığın tasavvur edilmemesi. Tabii ki bu da biseksüelliğin sorgulanması ve inkar edilmesi sebebiyle oluşuyor. bu şekilde söyleyebilirim. Yani dilde özellikle buna çok rastlıyoruz. İşte mesela hetero ilişki deniliyor, eşcinsel ilişki deniliyor ama işte hiçbir artı gibi bir ilişki olacağı tasavvur edilmez yani. Tamamen insanların cinsiyetlerine, tabii ki atadıkları cinsiyetlere bakarak. Bunlar bir yandan çok zincir gibi bağlı yani aslında bu atamalar, cinsiyet ataması, yönelim ataması. İnsanlar işte cinsiyet atarak tamamen cinsiyetlerinden doğru onların ya hetero ya eşcinsel olduklarını hani düşünmek. Bunlar çünkü egemen olan kategoriler. Bu yüzden de biseksüellik siliniyor, hiç var olmamış gibi davranılıyor.
Bir de yani beyanları bilinse de mesela cinsiyet kimliği kadın olan iki kişi diyelim ama bir artı bu iki kişi de diyelim ve beyanlarını biliyoruz diyelim. Ve bu iki kişi bir ilişkilenme yaşadığında lezbiyen ilişkimiş gibi söyleniyor. Yani orada da aslında bir biseksüel silinmesi oluyor. Yani çünkü beyanlarını biliyoruz, bir artılar, biseksüeller, kadınlar bir aradalar, ilişkilenmiş haldeler. Aslında orada illa bir şey dememiz gerekecekse onlara sormadan ne dememizi biseksüel çift demek daha mantıklı olmuş oluyor. Ama deme dediğimizde orada da bir silinme oluyor yine. Peki diğer bifobik söylemler neler? Biseksüellerin en çok karşılaştığı ya da işte bifobik şakalardan da bahseder misin?
Yani işte mesela taraf seçmesi isteniyor biseksüellerden. Bir taraf seç. Özel tarafını seçememiş deniliyor. Bu da işte kararsızla çok ilintili. Bir geçiş süreci olarak görülüyor. Çünkü asıl hani merci olan, asıl ulaşılması gereken yönelimler ya heteroseksüel ya eşcinsel olarak görüldüğü için. İşte açgözlü. Çünkü herkes de hoşlanıyor yani. Ne kadar açgözlüler gibi görünüyor. Sanki yani bir artı olduğu için herkesten hoşlanmam gerekiyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ha bir de tabii ki yani tehdit olarak görülüyorlar aslında. Çünkü şey, kimsenin alnında biseksüel yazmıyor. Ya yani kimsenin aslında hiçbir yönelimi, hiçbir şey, yani cinsiyet kimliği de alanlarında yazmıyor ama nasıl mesela trans olduğunu kimsenin nasıl bilemezsen, hani herkesi çünkü na-trans olarak atıyorsun. Herkes de monoseksüel olarak işte atadığın için bir artı olduğunu insanların aklına gelmiyor. Ama bildikten sonra da şöyle bir korku oluşuyor. Yani bir belirsizlik korkusu. Çünkü bir artıların partnerinin ya da partnerlerinin ya da herhangi bir ilişkilenmede bulunacağı insanın cinsiyetini insanlar önceden tahmin edemiyorlar. Ama bunu ön kabul olarak bilmek istiyorlar. Bu belirsizlik de insanları korkutuyor. Bu yüzden bir tehdit hani ve tehlike olarak görülüyorlar.
Hiperseksüel oldukları varsayımıyla ve böyle işte sadece biseksüellerin biseksüel olmalarından kaynaklı her an grup sekse hazır olduğuna dair de bir algı varmış gibi geliyor. Bununla alakalı söyleyeceklerin nelerdir?
Evet. Ya çünkü işte her cinsiyetten hoşlandıkları için şey gibi görüyorlar yani işte kesin gruba açıktır gibi. Özellikle date aplikasyonlarında buna çok hani rastlıyoruz. Hani bizi tanımlayan kimlik olarak biseksüel yazdığımızda hemen mesaj kutumuza hani grup yapmak ister misin gibi bir şey hani düşüyor. Başka hani ne bileyim cinsel kimlikler ya da başka yönelimlere sahip olan insanlara bu kadar düşmez yani. Oysa ne bileyim sen kendi bio'na yaz yani. Biz grup yapmak istiyoruz da isteyen insan gelir yani. Hani bu da bir straight'e tabii ki tek tipleştirme örneği. Bütün bir artılar grup seks sevecek diye bir şey yok. Grup seks denemiş gibi diye bir şey yok. Ama tamamen işte yine bu açgözlülükle de biraz hani bağlantılı. Her cinsiyete ilgi duyma potansiyeli hani var diye grup seksi direkt açık olarak görüyorlar. Bu tabii ki dediğim gibi tek tipleştirme. Oysa biseksüeller çeşit çeşit. Şaka anlamında yani işte biseksüellik daha çok bilinmezken, bununla ilgili farkındalık yaratılmazken daha çok biseksüellere dair şaka yapıldığını görüyoruz. Mesela benim karşıma çıkmıştı ve beni çok sinirlendirmişti aslında herkes gülmüş olmasına rağmen. Bir biseksüel atasözü önce can sonra cana diye bir şey çıkmıştı. Yani ama mesela buna insanlar gülüyor ama şeyi söylediğin zaman da insanların kafası yanıyor yani. Her biseksüel kadın erkekten hoşlanmak zorunda değil dediğin zaman da kafası yanıp o lezbiyen olmuyor mu ya falan diyor yani. Ama sadece kadın ve erkek mi var cinsiyet hani olarak mesela? Yani bu bilgisizlik varken insanların kafasına tam oturuşmamışken hani birden fazla cinsiyete ilgi duyma meselesi. Böyle şakalar hani yapılması tabii ki bir tek tipleştirme yoluyla şakalar yapılması aslında hani can sıkıcı. Bir de bu bifobik söylemlere dair şunu da söyleyebilirim. Direkt böyle bifobik söylem olarak belki adlandırılmayabilir bazı kafalarda. Biraz örtük de gelebilir ama şimdi sadece aslında biseksüelliğe dair deneyimden konuşmak zorunda değiliz yani. Hani birden fazla cinsiyete ilgi duyma potansiyelinden de ilgi duymak ya da ilgi duyma potansiyeli taşımak İlla deneyim yaşaması da gerekmiyor. Arzu önemli aslında ama bu arzu çok ekarte ediliyor ve arzuyla deneyim arasında da bir ikilik oluşturulup deneyim daha üstün geliyor ve aslında bir artılar en çok kendilerinden kanıt beklenilen de bir grup. Yani ne kadar cinsiyetle deneyim yaşadığın önemli oluyor insanların kafasında. Eğer mesela hem cinsinle daha fazla deneyim yaşamışsan LGBT artı Lubunya ortamında tırnak içinde daha geçerli, yeterli Lubunya olarak hani görülüyorsun. Ama öbür türlü hani mesela deniyorsun sen. Daha böyle şey gibi yani sen daha var daha sana onu ya da biseksüelliğini de hiç göremedik.
Geçiş sürecindeymiş gibi.
Aynen. Aynen. Ama aslında arzudan bahsediyoruz yani biz. Yani illa bunu birisine kanıtlamak için deneyim yaşaması hani gerekmiyor. Ama o mesela nasıl hetero eşcinsel ikili oluşuyorsa arzu deneyim ikiliği de oluşup deneyim daha geçerli olarak hı-hı görülüyor. Ve buradan doğru da biseksüellik de geçerli olarak görünmüyor zaten. O yüzden bir artı politika bu ikiliği de aslında eleştiren bir yerde duruyor. Keşif, deneme bunlar çok insanların kafasına negatif tınlayan hani şeyler. Sanki herkes doğduğunda bütün her şeyi yüklenmiş, bütün bilgileri böyle yüklenmiş olarak çıkıyormuş gibi. Oysa bütün hayat boyunca zaten bir şeyleri keşfederek kendimizi tanımıyormuşuz gibi. Bilmiyorum, kaç yaşında açılan insanlar var yani. Herkes aynı hikayeyi, herkes aynı süreci geçirmek zorunda değil. Bunlar birden yok sayılıyor. Ve bu da bir iktidar alanı yaratıyor tabii ki bir artılara karşı. Ve bir artılar baskılanan kesim haline geliyor. O yüzden de bunu da aslında bifobik söylemleri evet alabiliriz. Ben de yaşamıştım.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Peki medyada biseksüelliğe dair ne gibi bir baskın söylem var? Medya bifobiyi nasıl üretiyor ya da yeniden üretiyor? Hani sosyal medyayı da bu başlık altında konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Kaskele bu bir artı onurayı için böyle medyada inceleme yapmıştı. Orada da daha çok yine bir tehdit, tehlike olarak görülen. Çünkü biseksüeller heteroseksüel değil. Yani herkesin heteroseksüel olarak çünkü varsayıldığı bir düzende yaşıyoruz. Dedikodu mahiyetinde şeyler görülüyor. Aa işte biseksüelmiş falan tarzında. Mesela şey vardı. Söylemezsem olmaz diye bir magazin programı var.
Evet, evet.
Hala var mı bilmiyorum. Orada işte Didem Soydan'la ilgili Didem Soydan'ın biseksüel olduğuna dair bir haber çıkıyor. Yani kendisi bir şey söylememiş olmasına rağmen. Ama mesela programda biseksüel kelimesini söyleyemiyorlar. Program sunucularından birisi ben bunu söyleyebiliyor muyum ya falan diye rejiye soruyor böyle. Öyle bir şey yaşanmıştı. Ya yine görünmezlik ya da stereotip, mitleştirme. Hani senin aslında bu grup seks konusu olsun ya da direkt biseksüel dediğimizde aklına gelen stereotipleştirmelerle hani dolu bir şekilde medyada üretiliyor. İşte ya da tehlike ya da işte dediğim gibi yani işte biseksüelmiş. Şöyle daha böyle magazin malzemesi olarak görünüyor.
Bir de biseksüel olarak açılan ünlü isimler var, Türkiye'li ünlü isimler. İşte Elif Şafak ve Gaye Suakyol bu isimlere örnekler. Bu kişiler biseksüel olarak açıldıklarında neyle karşılaştılar?
Hiç iyi bir şekilde karşılamadılar, onu söyleyebilirim. Evet. Yani Elif Şafak 2017'de TEDx programına çıkıyor ve İngilizce hani konuştuğu bir program ve biseksüel olarak açılamadığını yani bunu gizli yaşamak zorunda kaldığını söyleyip TEDx programında açılıyor. Sonra hı-hı, sen misin Vay TEDx programında biseksüel olarak açılan? Yani kadının sufi olmasından girip işte kocasının yaptıklarından çıkıyorlar. İşte zamanında AKP'li olmasından doğru aslında biseksüelliğin geçerli olmadığını zaten aslında götün rahat o yüzden sen biseksüel olarak açıldın diyorlar. Hani lezbiyen olarak açılsa mesela trans olarak açılsa bilmiyorum bu kadar biseksüelliği politik olarak önemsiz bulunduğu için mesela lezbiyen olarak açılsa daha aslında götüm rahat mesela denir miydi zannetmiyorum. Ama yani sen işte TEDx programında ancak işte hani açılabilirsin hani zaten ayrıcılıklısın gibi bir yerde onun biseksüelliğini geçersiz kılan ve yani gerçekten yani mansplaining hani böyle bir erkek işte taslayıp sen biseksüel değilsin aslında ya varacak hatta biseksüellerden özür dilemelisin gibi bir söylemle karşılandı bayağı LGBT artı camiası içerisinde. Yani kabul edilmedi yani. Onun biseksüelliğini geçersiz kılacak. Onun başka davranışları işte geçmişi öne sürüldü. Yani Gaye Su Akyol'da da benzer. O da panseksüel olarak açılmış İstanbul Onur Haftası'nın bir etkinliğinde. Ve o da yani yine ayrıcalıklısın ve İstanbul Onur Haftası'nda açılabiliyorsun.
Ha, evet ona da yani hetero aslında ayrıcalıkları mı hatırlatılmıştı? Öyle bir şey olmuştu değil mi?
Evet kendini panseksüel olarak tanımlayarak hetero ayrıcalığı yaşıyor deniyor. Ve bu onun ya 30 Ağustos'u kutluyor kendisi Twitter hesabında. Ve ya buradan doğru aslında onun panseksüel olarak kendini tanımlamasına rağmen heteroseksüel ayrıcalığı zaten yaşıyor gibi bir şeyle birleştiriliyor yani. Ve kesişimsel işte bakılarak böyle bir yorum geliştirildiği söylenmişti bunu söyleyen kişi tarafından ama yani kesişimsellik bir insanın beyanını esas almamak ve hani panseksüelliği işte bir artılığı daha az politik öneme sahip bir şey olarak görüp sen zaten aslında zaten hetero bir ilişki yaşıyorsun ne zamandır o yüzden hetero ayrıcılığı yaşıyorsun demek anlamına geleceğini zannetmiyorum. Yani kesişimsellik fobilerimizde kılıf oydurulsun diye üretilmedi diye düşünüyorum. Yani hem cinsiyle beraber olması gerekmiyor. Bize kendini kanıtlaması için hangi beyanı verdiyse onu kanıtlaması için. Yani mesela biseksüellik işte bu karşımıza çok çıkıyor. Yani biseksüelsen senin kendini kanıtlaman hani gerekiyor. Ve bu yüzden de hem cinsinle birlikte olmuş olman gerekiyor. Ve bütün deneyimlere işte bakıyorlar. Bütün işte tarihçesine bakılıyor. Bu biseksüellerin yaşadığı bir şey. Buradan doğru aslında yani belirli sebeplerden ötürü ne bileyim trans veya non-binary insanlara mesela cis ayrıcılığı, non-trans ayrıcılığı yaşıyor diyor muyuz? Yani ben bununla çok özdeşleştiriyorum bunu. Çünkü yani çok gördük yani duyduk maalesef yani trans kadınlara yüklenilen erkek ayrıcılığı mesela. Ben bununla çok örtüştürüyorum bu bir artılara yüklenilen hetero ayrıcılığını. Yani toplumun gördüğü şey, toplumun meşru olarak ancak görüp sığdırmaya çalıştığı hani kalıplar ama bizim aslında sığmadığımız kalıplar bizim için ve bir ayrıcalık haline alıyor. Oysa yani sığmadığımız bir şey nasıl ayrıcalık haline alıyor?
Evet.
İşte Judith Butler bir röportaj vermişti en son ve orada o da şey diyor yani hani baskı yoluyla atanan, seni çevreleyen hani cinsiyetin senin evin olmadığı ve bu yüzden bunun özgürlük vaat etmediği işte ve şey diyor hani cinsiyet özgürlüğü dediğimiz şey mesela hani senin kendi cinsiyetini seçebilmenden çok cinsiyetinle hani korkmadan hani baskı görmeyeceğin, şiddet görmeyeceğin, nefrete maruz kalma korkusu yaşamadan özgür bir şekilde yaşayabileceğini politik olarak kabul etmek. Ve aynı şey bir artı için de geçerli. Yani ben ya hetero ya da eşcinsel diye bir kalıba sokuluyorum ve buna uymuyorum üstelik. Yani görünmezleştiriliyorum. Görünmezleştirme benim için bir bedel haline geliyor. Ama ben toplumun beni gördüğü şeyle ayrıcılık yaşadığım söyleniyor. Yani ben bu kalıba uymuyorsam bana nasıl ayrıcılık ve özgürlük olarak denebilir. Ama işte bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bir de işte zorunlu heteroseksüellik de aslında işte çok kafalarda galiba yer alan bir şey değil. Yani hepimizin heteroseksüel olarak atandığı ve bu yüzden açılmakta kendimizi keşfetmene kadar zorluk yaşadığımız. İnsanların hani ben kimim? İşte sadece benden beklenilen hani cinsiyete mi ilgi duymalıyım? Hayatımın sonuna kadar böyle mi olacağım gibi sorgulamanın yapmasının önünü kapayan zorunlu heteroseksüellik diye hani bir şey var. Bu da hani bir artıları çok kıstıran ve kendilerini çok sonradan açmalarına sebep olan hani bir şey. Bunun ceremesini çekerken deneyim yaşadığımız, birliktelik yaşadığımız herhangi bir insanın cinsiyeti sebebiyle buradan doğru tanımlanıyor olup ayrıcalık yaşadığımızın söylenmesi çok gaddarca bence. Dediğim gibi yine deneyim yani bir yandan da esas alınıyor yani arzular. Benim kimsenin bilmediği yani arzularım da hani olabilir zaten.
Ya orada da biseksüel silinmesi üzerinden bir bifobi üretilerek sonra sana ayrıcalık atanmış gibi böyle bir yol izleniyor sanki.
Evet evet, yani işte yine ya heterosun ya da eşcinselsin oluyor. Yani ne bileyim, bu insan hemcinsiyle birlikte olsaydı o insana monoseksüel ayrıcalığı mesela yaşıyorsun sen denilecek miydi? Denilmeyecekti. Monoseksüel ayrıcalığı da yaşamıyor tabii ki. Yani monoseksüel değil ama orada direkt geçerli hani kıldığı bir şey oluyor yani kendi kafasında. Oturttuğu bir kalıp hani oluyor ve ona göre seni şekillendiriyor. Görünmezleştirilme hani meselesi aslında, yani görünmediğin toplumun seni sadece başka bir cinsiyet birlikte olduğunda, toplumun seni hetero olarak ataması sorun olmuyor onun nezdinde. Ama işte hetero ayrıcılığı yaşama gibi bir durumun olduğunu hani varsayıyor. Ve şey olmuştu, 23 Eylül'de bir kayıt yapmıştık biz bir artı forum için. Orada Cem Önder isimli bir arkadaş var. Kendisi bir artı aktivist. O da monosplaining diye bir şey ortaya atmıştı. Mansplaining'e benzeyen. Yani aslında senin ne olduğunu söylüyor yani. Hetero ayrıcılığı yaşıyorsun demek heterosun demek bence. Yani biseksüel değilsin, bir artı değilsin hani sen demek. Ve sana birisi senin aslında ne olduğunu söylüyor. Yani bir otorite oluyor yani aslında. Ve tabii ki de biseksüel işte silinmesi yaratıyor senin söylediğin gibi.
O zaman biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Bitopya adını verdiğin dijital bir aktivizm platformu oluşturdun. Bitopya nedir? Neden böyle bir platform oluşturmak istedin? Bitopya'ya nerelerden ulaşabiliyoruz? Hangi sosyal medya, hangi ağlarda, nasıl giriyoruz, nasıl buluyoruz? Ve Bitopya'da bizi neler bekliyor?
Yani ben Bitopya'yı önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünerek oluşturdum. Çünkü sadece bir artılara özel bir alan yok. LGBT artı içerisinde de bayağı silinen bir pozisyonda, aklına gelmeyen bir pozisyonda, sadece harf olarak görüldüğü gibi LGBT artı ortam içerisinde de gayet olumsuzlama, teklifleştirmeye, bir fobiye maruz bırakılıyor. Monoseksizm tartışılan bir şey değil. İkili cinsiyetle, cisseksizmle bağı görülmüyor. O sebeple de nasıl diyeyim, ya bir artılara daha çok özel bir alan oluşturmak istedim. Ama tabii ki kesişimselliği ve kapsayıcılığı esas almayı amaçladım. Çünkü sadece biseksüel değiliz. Yani başka kimliklerimiz de var bizi var eden. Ve bunların birbiriyle etkileşimi var toplum içerisinde ve bunlar etkiliyor bizleri. Bunları da esas alarak çeşitli içeriklerin yer alacağı, daha çok çeviri metinlerinin ya da video çevirilerinin yer alacağı bir dijital mecra yaratmak istedim. Çünkü yurt dışında bir artı politika nasıl işleniyor? Buna dair de Türkiye ile bir köprü kurucu bir görevi olmasını tahayyül ettim. Ve büyük bir iddia ile LGBT artı hareketini, şu andaki Türkiye'deki LGBT artı hareketine dönüştürme potansiyeli taşıyabileceğini umdum. Yani bu hedefle yola çıktığını söyleyebilirim. Bir de sosyal medyada çok fazla bir artılar hedef alınıyor. Bir artı olumsuzlama fazla dönüyor. Bifobik söylemler çok fazla üretiliyor. Bunlara dair de bir cevap niteliğinde bir bilgi bankası oluşturmak istedim. Aynı zamanda işte tartışmaların yürüyeceği, insanların oraya bakıp bilgi sahibi olabileceği, belirli konuların hareket içerisinde, gruplar içerisinde tartışma açabileceği bir dijital bir evren tahayyül ettim. İşte bifobinin, monoseksizmin böyle kapı arkasında bırakılmayı umduğu ama aynı zamanda işte kadın düşmanlığında, heteroseksizminde, patriarkanında, işte göçmen düşmanlığı, milliyetçilik gibi yine güç yapıları ve ayrımcılık biçimlerinin de sorgulandığı, bunlara karşı da mücadele etmeye çalışan bir alan yaratmaya çalıştım. Bitopya ismini de biraz aslında mücadelenin ütopik olmasından kaynaklı verdim. Yani çünkü monoseksizmle mücadele biraz ütopik ve zor bir mücadele. Çünkü çok ikili düşünme tedrisata hakim. LGBT artı camiası içerisinde de. Bunun bilincinde olarak ama bununla mücadele etmeye de tutkun bir halde Bitopya'yı kurdum diyebilirim. Yani şey olarak site anlamında işte ve başlangıç görsellerini Egemen isimdeki bir transfeminist arkadaş yapmıştı. Ve sitede bir artı politika, daha çok işte çeviri metinleri ama aynı zamanda Türkçe yazıların da yer aldığı, daha çok bir artı politikaya dair olan, bir artı politikayla başka kimlik ya da başka düşünme olabilir, fikirlerle kesişen bağlamda yazıların yer aldığı bir artı politika bölümü var. Ve biseksüel sağlığı bölümü var. Çünkü biseksüeller sağlık hizmetlerine erişmede büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kendilerine özel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Onlara özel olarak sağlanan bu şekilde hizmetlerden yoksunlar. Bu sorunların altını çizildiği ve cevaplarının da hani bulunmaya çalışıldığı bu konuyu irdeleyen bir bölüm biseksüel sağlığı ve Mart ayı da biseksüel sağlık ayı. O sebeple de bayağı aslında örtüşen bir yerde de oldu diyebilirim dünyayla. Biseksüel tarihde My History isminde bir Instagram hesabı var. Aslında başka sosyal medya hesapları da var ama Instagram daha dikkat çekiyor. Onun aslında postlarını Türkçe'ye çevirerek işlevsel haline getirdiğim bir yer. Ama Türkiye'nin de bir arsı tarihine giriş yapmak istedim bu vesileyle. Çünkü bu yıl ilk kez Mayıs ayı biseksüel tarih ayı olarak kutlanmaya başladı. O bağlamda böyle çok hani hakikaten çok karşılayan bölümler oldu yani. Bu şekilde direkt tasavvur etmemiştim. Güzel oldu o bağlamda. Bir de Still Bisexual isminde bir kampanya var. Bu bağlamda çekilen videolar var. Çünkü konuşmuştuk işte biseksüelliğin geçiş süreci olarak kabul edilmesine karşı, biseksüelliğin geçerli, meşru görülmemesine karşı, silinmesine karşı söz söyleme niteliğinde olan ve birçok farklı işte bir artının kendi hikayelerini anlatmasını sağlayan, sesini ulaştırmasını sağlayan video kampanyasını Türkçe altyazılı olarak çeviriyoruz Bitopya çatısı altında. Bir de böyle bir kategori var. Bitopya.org site. Onun dışında Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dayız. Buradan da bizi takip edebilirsiniz.
Peki Bitopya nereden ve nasıl bir artı politika üretiyor, yapıyor?
İşte biseksüellerin çeşit çeşit olduğunu gözeterek ve kapsayıcılığı öncü kılarak bir politika yapmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda kesişimsel de bakmaya çalışıyor. Yani dediğim gibi çünkü tek kimliğimiz biseksüel değil. Buradan doğru farklı varoluşlara sahip olan biseksüellerin işte sesini duyurduğu bir alan. Ben de aslında Türkçe bilen insanların erişebileceği bir alan oluşturarak kendi seslerini duyurmaları için bir alan açmak istedim. Çünkü çok sesini duyuramıyorlar yani bir artılar politik arenada da. Mesela özellikle işte date aplikasyonlarına baktığınızda çok fazla bir artı görebilirsiniz. Ama bu insanlar ne yazık ki politik arenada yoklar. Yani bunu tercih de etmeyebilirler ama daha önemli pay bir artı oldukları için bu politik arenada kendilerini kapsanıyor gibi hissetmemeleri, dışlanmaları, ayrımcılığa uğramaları, ötekileştirilmeleri, bu bahsettiğimiz sıkıntılar yüzünden işte bifobinin sorun olarak görülmemesi ve tekrar üretilmesi, monoseksizmin sorun olarak görülmemesi sebebiyle. Bitopya'nın o yüzden de öz olarak bir artı dijital alan olmasını istedim. İşte kendi seslerini duyurabilecekleri bir yer olmasını tahayyül ettim. Tabii ki de feminist ve queer bakış açısıyla bakmaya çalışıyor. O şekilde daha çok yani çeviri metinlerinin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çeviri politik bir şey. Hangi evet. Metni çevirmeyi seçtiğimiz politik bir şey. O bağında daha çok feminist ve queer bakış açısıyla yazılı metinlere, çevir metinlere ve video işte çevirileri yer aldığını söyleyebiliriz. Ve mesela biseksüel sığınmacıları yani şu anda baktığımızda işte mülteci düşmanlığı, sığınmacı düşmanlığı da çok revaçta. Bu bağlamda mesela başka ülkelerden Türkiye'ye sığınan bir artı sığınmacılar var. Özellikle İran'dan bu bağlamda gelip sığınan bir artıların üzerine çalışan bir arkadaşım var benim. Kendisi bir artı aktivist ve kendisiyle biz geçen sene bir artı Pride İstanbul düzenlemiştik. Zeynep Peygamberzade diye ve onun da bir yazısı var. Bir artı sığınmacıların görünmemesi, silinmesi üzerine. Çünkü bir artılar bir artı olduğunu söyleyemiyorlar. Yani bu yüzden sığındıklarını söyleyemiyorlar. Çünkü monoseksüelliğin meşru hani olması sebebiyle geçerli kabul edilmiyor, doğru kabul edilmiyor, yalan söyledikleri düşünülüyor. Bizden mesela eşcinselim demek zorunda hani kalıyor. Genellikle araştırmaları bunu gösteriyor. Zaten yazısında da bunu hani belirtiyor. O sebeple bu şekilde yazılara da hani yer verdiğimiz ve bu doğrultuda işte göçmen düşmanlığı, milliyetçilik gibi tahakküm ve ayrımcılık yapılarında aslında tartıştığımız bir alan diyebilirim. Bu şekilde politika yapıyor ve şey yani diğer bir artı aktivistlerin de yanıt dışında bir artı politikanın nasıl alanlar açtığını söylediklerini de kulak hani kabartıyor. Mesela işte MacJohn Baker isimli bir aktivist var. Kendisi aynı zamanda queer resimli bir tarih isimli kitabın yazarlarından bir tanesi. O mesela bir artının normları sorgulattığını söyler. Trans, ise king, çok aşçılığa dair normları, bu normları kırmayı kapsadığını işte söyler. Schreisner, işte çok aşçılığa dair tartışmalara alan aşma potansiyeli olduğunu söyler. Mesela buna dair tartışmaların da yer almasına özen gösterilen bir alan. Yani biseksüelliğe dair işte stereotipleri, mitleri ortadan kaldırmayı hani arzulayan çeşitliliği gözetirken genellikle işte biseksüelliğe sırf bi diye bir şey geçtiği için işte trans dışlayıcı, ikillik gibi olumsuzlamalar yükleniyor. Oysa mesela ne bileyim insanlar bi'yi çok başka bir şekilde tanımlıyorlar. İşte mesela yine bir yazı var. Bitopya.org'da yayınlanan. Sam Schmidt yazarın ismi. O mesela ikisi de V şeklinde işte kavramlaştırdığını söyleyip cinselliğini tanımlayacak mevcut diğer kimliklerden daha fazla derinliği ve karmaşıklığı ifade ettiğini söylüyor. İşte diğer kimlik etiketlerinin yapamadığı şekilde cinsiyeti ve cinselliği arasındaki karmaşık ilişkiyi tanımlamasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Julia Serrano isminde bir art aktivist var. O da mesela sadece kendisine dair bir şey olarak değil de hem işte straight hem de queer dünyanın kendisini iki farklı şekilde algıladığının bir anlamı olduğunu söylüyor mesela abinin. Bu şekilde işte tartışmalara, bakış açılarına alan açan ve biseksüelliği bilinmezlikten ve tek tipleştirmeden uzaklaştırarak bir art politikanın devrimsel gücünü ortaya çıkarmaya çalışan bir alan.
Çok çok teşekkürler. Ellerinize ve emeklerinize sağlık Bitopya ile alakalı. Peki bir artı fobimizle bir fobimizle nasıl yüzleşip dönüşebiliriz?
Bununla ilgili de By Pride UK'nin işte nasıl bir artı destekçisi olabilirsiniz diye bir yazısını çevirmiştik. Yani oradan da yararlanıp şunları söyleyebilirim. Bir kere bir artı etiketinin geçerli olduğuna inanmak. Çünkü işte inanılmıyor, geçerli olarak görmüyor, sanki yalan söylüyormuş gibi hani düşünüyor, meşru kabul edilmiyor. İşte sadece ya hetero ya eşcinsel olmalı. Yine deneyimin esas olduğu, arzunun önemli olmadığı görünüyor. Ama bu bir fobik, bir kalıp yargı oluyor ve insana acı çektiren, insanın canını evet. yakan bir şey. İnsanın ne olduğunu söylediğinde bunun gerçek görülmemesi. Buna inanmak gerekiyor. Ve mit ve yargıları reddetmek, bunları tartışmak, bu konuda tetikte olmak gerekiyor. Çünkü her an bu tongaya düşebiliriz. Ve bifobiye karşı ses çıkarmak. Çünkü bifobiye karşı ses çıkarması gereken kişiler sadece özneler değil. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz bu alanda. O sebeple de bifobiyi çok da fifi olarak görmeyerek, tolerans gösterilecek bir şey olarak değil de gerçekten ya da herhangi birinin yaptığı böyle münferit, kötü böyle bir davranış gibi değil de hakikaten sistematik, kurumsallaşmış bir şiddet olduğunun farkına varıp monoseksizmin ürettiği bir şey olduğunu ve bunun monoseksizmle hepimizi daralttığının, nasıl hepimizi boğduğunun farkına varıp buna ses çıkarmamız gerekiyor. Çünkü yani Audre Lorde'nin de dediği gibi efendinin araçları efendinin evini parçalayamaz arkadaşlar. Yani bu normatif bir şekilde o normatif düşünceyle bir artıları belirli bir kalıba sokma ihtiyacı bizi heteroseksizmden kurtaran bir şey olmayacak ya da patriarkayla bu şekilde aslında mücadele ediyor olmayacağız. Bu tongaya aslında tekrar düşüyor oluyoruz. Yani onu tekrar üretiyor oluyoruz. Bir değişim aslında yaratıyor olmuyoruz. Bir artıları da stereotip ürettiğimizde ya heteroseksüel ya da eşcinsel meşru kılıp insanları bu gözle değerlendirdiğimizde sadece debeleniyoruz ve birilerine, belirli bir gruba acı çektiriyor oluyoruz sadece. Buna hakkımız yok diye düşünüyorum. O yüzden de tabii ki de bifobiye, monoseksizme ses çıkarmak ve bunlarla mücadele etmenin yollarını hep beraber bulmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkürler. Eylül ayı biseksüel görünürlük ayıydı. Sen de birçok yerde konuştun, yazdın bu ay boyunca. Kimse de bana şunu sormadı ya da şunu da ekleyeyim, şunu da diyeyim dediğin bir şeyler var mıdır bölümü kapatmadan?
LGBT artı hareketine baktığımız zaman güçlendiğini görebiliyoruz tabii ki. Çünkü devlet destekli de hani çok fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Hem hareket hem insanlar. Bu alanda bakıldığında yani işte hani güçlendiğini görmek mümkün olsa da bir artılara politik faaliyet olarak yani biseksüelliğe dair olarak politik faaliyet anlamında öncelik verilmediğini maalesef görüyoruz. Sadece bir gün yani 23 Eylül'de kutlanan, o da sadece bir sosyal medya postuyla kutlanan bir şey. Beraberinde getirdiği tartışmalar açılmıyor. Böyle sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir artıların yani erişemediği hem bu LGBT topluluk içerisinde hem de geleneksel toplumda şeyler olduğunun bilincine hani vararak bir artıların hani var olduğunu ve çeşitli olduğunu hani kabul ederek kendi normlarımızla da mücadele ederek işte heteroseksüel, eşcinsel ikiliği gibi ya da arzu deneyim ikiliği gibi bunları normalıp birisinin daha üstün olduğunu düşünüp tıpkı kadın erkeği normalıp işte erkeği üstün görmek gibi bunlar birbiriyle çok ilişkili. Bu şekilde LGBT artı politikası yapmaya çalıştığımızda oradaki B'nin gerçekten ne kadar bilindiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Yani orada var olmuyor. Sadece B de değil, başka bence harfleri de götürüyor da. Hani hakikaten normativiteyle, heteronormativiteyle mücadele etmek gerekiyor. Bu yüzden de bu ikiliklerle mücadele etmek, bunları sorgulamak, monoseksizmin hiçbirimizi özgürleştirmeyeceğini, bifobiyi tolere etmenin hiçbirimizi rahat ettirmeyeceğinin farkına varmak gerekiyor. Ve birbirimizden sorumlu olduğumuzu da tekrar hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bitopya.org'u ziyaret edip, yazıları okuyup paylaşmayı unutmayın ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın diyorum.
Çok çok çok teşekkürler bu bölümün konu olduğun biseksüelliği, bir artiseksüelliği, bir artıyı, bütün konuştuğumuz şeyleri ve tabii ki de bitopya'yı bize anlattığın ve hatta zaten bitopya'yı bizimle buluşturduğun için çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.